Ayrım 14.
5. Bölüm. Kriz, teknolojik değişme ve ekonominin daralan insan boyutu. Geçmişte üretilen ekonomi öğretilerinin yaratılan üretim değerinde emek katkısına öncelik verdiği görülür. Hatta klasik iktisatçılar değerin kaynağı ve aynı zamanda ölçütü olarak insan emeğini alıyorlardı. Yeni ekonomik düzen ise içinde doğduğu kriz koşulları kadar yarattığı yeni ortam dolayısıyla da bu öğretilerin tümünü devre dışı bıraktı. Kriz dönemleri kimi iktisatçılarca zayıfların ayıklandığı, kalan firmalarında yaşayabilmek için kendilerini güçlendirecek yolları, yöntemleri kullanarak büyük dönüşümleri gerçekleştirebildikleri, böylece kar haddini artırabildikleri bir aşama olarak düşünülür. 1970'li yılların başından bu yana bir yandan önceki bölümlerde incelenen küresel çapta yeniden biçimlendirme yöntemleri ABD öncülüğünde merkezce uygulamaya konurken, bir yandan da merkezli firmalar düzeyinde büyük dönüşümlerin gerçekleştirildiği görülüyor. Dünya tarihinde görünmedik hızla büyüklü küçüklü teknolojik yenilikler devreye sokulduğu gibi firmaların yeni örgütleşme, uluslararası düzeyde işbirliği veya çatışması yolları ya da dolaysız yatırımlarla üretimin yer değiştirmesi ortaya çıkıyor. Bu arada şiddetlenen rekabet güçsüzleri tasfiye ederken güçlüler daha da güçlenerek dünya sahnesinde kalmakta. Merkezde başta ABD firmalarında işçi verimi bu nedenle sık sık işçi tasfiyesiyle hızla artırılırken diğer merkez ülkeleri bu ivmede geri kalmamaya çalışıyor. Sonuçta 1992 sonrasında ABD ve birkaç ülke dışında işsizlik oranları yüksek düzeyini sürdürüyor ya da giderek artıyor. Gelir bölüşümü de artan biçimde emek aleyhine değişiyor. Çevre ise küresel çapta yeniden biçimlendirme kalıplarına sokulduğu için krizin getirdiği dönüşümlerin bu boyutuna hızla uymak durumunda kaldı. Ne var ki merkezin yeni teknoloji yaratma ve bunun gibi yaratıcı yollardan firmalarının geçirdiği dönüşümleri aynı hızda gerçekleştiremiyor. Eski düzende emek, yoğun mallar, vasıfsız işçi ve doğal ham maddeler ihraç edip ÇUŞ'nin sınai mamullerin emek yoğun aşamalarını kendi topraklarını üretmelerini cazip hale getirerek kurdukları rekabetçi yaşama biçimi, gelişen yeni düzende ancak yeni koşullara uyabilenler için geçerli olabiliyor. Ne var ki çevrede bunu gerçekleştirebilenler dolaysız yatırımları çekerken üretimde yer değiştirmekle suçlanıyor. Başta AB merkezli işsizlik artışı kaynağı sayılıyor. Dolaysız yatırımları çekemeyen çevre ülkeleri arasında hızla büyümeyi sürdürebilen neredeyse yok gibi. Bu nedenle dünya ekonomisinde çok derin bir yapısal dönüşüm ortaya çıkmakta. Çevrenin kendi içinde ve çevre ile merkez arasında eski işbirliği yolları tükenmekte, işçi verimi farkları, dolayısıyla gelir farkları büyümekte, rekabet gücü farkları derinleşmekte. Özetle yeni ekonomik düzen sermayenin kar haddlerini yükseltme sürecinde firma düzeyindeki değişmelerle bir yandan işsizlik, bir yandan geliri çok yüksek bir çalışan kesimi üretirken merkez dahil her yerde uyum sağlamayanları ve güçsüzleri de düzeni dışına itiyor. 1. Merkezde teknolojik değişmenin ve üretim örgütleşmesinin yeni biçimleri. Sermayenin kar haddindeki düşüşe ve şiddetlenen rekabete karşı koymak için merkez ülkelerindeki firmalar teknolojik yeniliklerin yaratılması ve firma örgütleşmesinde yeni biçimlerin ortaya çıkması alanında baş döndüren hıza ulaştılar. Alanın öncülerinden Japonya'da otomobil firmalarının durumu konuya ışık saçar nitelikte. Dünya pazarlarında Japon arabaları kalite ve fiyat açısından neredeyse eşsiz rekabet gücüne sahip. Ancak bu gücü sürdürmek için Japon firmaları arabalarda sürekli olarak küçüklü büyüklü teknolojik yenilikler yaratarak kendilerine pazar açmaya çalışıyor. Bu işin hızı o noktaya gelmiş ki sonunda Japon tüketicileri yenilikleri izlemekte güçlük çekip şikayete başlamışlar. Üreticiler ise işin tadının kaçtığını fark etmişler. Yani teknolojik yeniliklerin hızı herkesi bezdiren noktaya bile varabiliyor. Sırf rekabet gücünü koruyabilmek için. 1. Yeni teknolojiler kendilerini birkaç temel alanda ortaya koymakta. Devrimin öncüsü herhalde mikroelektronik temelli otomasyon. Bu iş gücünün üretimde sermaye ile büyük ölçüde ikamesi olanağını getirdi. Üretim maliyetinde iş gücünün payı yarıdan fazla azalarak birçok alanda %15'in dahi altına düştü. Vasıfsız, yarı vasıflı iş gücünü ikame ederken az sayıda ama yüksek vasıflı iş gücü ihtiyacını artırdı aynı zamanda. Bu masum görünüşü etki dünyanın her yanında köklü değişimlere yol açıyor. Merkezde artan işsizlik oranları, çözülen refah devleti, yarı zaman çalışma, taşeronlaşma gibi toplumsal ekonomik boyutta sorunlar yaratıyor. Bir yandan da çalışanların verimini artırarak, üretilen malların, hizmetlerin rekabet gücünü yükselterek yeni imkanlar getiriyor. Krizden çıkabilmek için iş gücü verimi artışıyla işsizlik artışı ilişkisi ve bunun gelir bölüşümünün etkileri ABD örneğinde açıkça ortaya çıkmakta. ABD 1990'lı yıllarda işçi verimini artırarak krizi hafifletme yöntemi uyguladı. 1990-93 arasındaki GSYİH artışının %100'ü işçi verimi artışından kaynaklandı, istihdam artışından değil. ABD emek tasarrufu yaparak maliyeti düşürme stratejisi gibi bir yolla dikkate değer verim artışı sağlama uygulaması için yüksek bir fiyat ödüyor. Daha istihdama dönük bir krizden çıkma yöntemi uygulasaydı, tarım dışı istihdamda tahminimize göre ulaşması gereken işçi sayısının bu strateji dolayısıyla 3,5 milyon kişi altında kalınmazdı. Amerika'nın verimlilik gerekleri büyük ölçüde küresel rekabetin artan gücü tarafından belirleniyor. Bu güçler küresel yeniden yapılanma ve maliyet düşürme dalgalarını harekete geçirerek Japonya ve Avrupa'nın kıyılarında patlıyor. Bunun sonucunda sanayileşmiş dünyada son yıllarda istihdam artışı dramatik biçimde sınırlandı. Öngörü yüksek ve artan işsizlik. Özellikle Avrupa'da hem bu yıl hem gelecek yıl. Washington Economic Reports, Aralık 1993. ABD'de sermaye ve emek geliri arasındaki çekişme her yerde olduğundan daha çarpıcı. Ücreti artırmayıp ya da işçi çıkarıp maliyeti düşürerek karlılığı artıran şirketlerde şöyle bir değişim gözlenmekte. Bu şirketlerin hisse senetlerine hemen talep artıyor. Hisselerin fiyatları yükseliyor. Bu artış tabii hisse sahibi sermayedarların kazanması demek. Öte yandan bu yoldan kârı artıran yöneticilerin de geliri artıyor. Artık bu üst düzey yöneticilerin yıllık ücretleri 2,5-5 milyon dolar arasında değişiyor. Yani hem emek sermaye gelirinde hem değişik emek kategorileri arasında güçsüzler aleyhine değişim olmakta. Bu gelir kategorileri arasındaki çekişme gerçekten çarpıcı. Tablo 10. ABD'de sermaye ve emeğin reel getirisinin yıllık ortalama artış hattı yüzde olarak. Yıllık ortalama artış hattı yüzde. Sermaye. İlk söylenecek olan 1950'li yıllar, ikincisi 1960'lı yıllar, üçüncüsü 1970'li yıllar, dördüncüsü 1980'li yıllar, beşincisi 1990'lı yıllar, altıncısı 1950-1990 ortalama. 12.7, 4.9, eksi 6.7, 9.1, 4.2, 4.8, emek, 3.1, 2.6, 1.0, 0.2, 0.2, 1.6, tüketici enflasyonu, 2.2, 2.5, 7.4, 5.1, 4.0, 4.2, reel GSYİH, 4.1, 4.0, 2.9, 2.4, 1.4, 3.2, not. Sermaye getirisi şöyle ölçülmüştür. Dağıtılan temettülerin artış haddi artı standart pursun 500 hisse fiyatı endeksindeki sermaye kazancı, emek getirisi ise saat başına reel kazançtır. Tablo 10. ABD'de sermaye ve emeğin reel getirisindeki yıllık ortalama artış haddini 10'ar yıllık dilimler itibariyle 1990 dönemi için göstermekte. Tabloda 1970-80 arasında artış haddi negatif olan sermaye getirisinin 1980 sonrası yıllarda pozitif olduğu, emek verimindeki artışın sermayenin reel getirisinde artışa döndüğü, bundan emeğin sadece yılda %0.2 gibi ihmal edilebilir bir yarar sağladığı çarpıcı biçimde ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle, hızlı teknolojik değişme bir yandan işçi verimini artırıp işsizlik üretirken, bir yandan da çalışan işçi aleyhine gelir bölüşümünü değiştirme yoluyla sermaye getirisini artırabilmiş. ABD'deki durum Batı Avrupa için de kesinlikle geçerli. Ancak Japonya'nın durumu farklı. Japonya'da sosyal refah sadece şirketlerin üzerinde bir yük, oysa ABD'de işçilerin kendileri Avrupa'da ise önemli ölçüde devlet sorumlu niteliğinde. 1990'lı yılların krizini Japon şirketlerinin çok yoğun biçimde yaşamasının ve kriz karşısında ABD'nin esnekliğini gösterememesinin nedeni bu olsa gerek. Tablodaki ilginç diğer bir nokta, GSYİH artışının %100'ünün işçi verimi artışıyla sağlandığı 1990'lı yıllarda sermayenin reel getirisindeki artışın işçilere hemen hiç düşmese de yine de 1980'li yılların yarısına düşmüş olması. Ancak 1970'li yıllardaki negatif büyüme de yılda eksi %6.7 başarıyla atlatılabilmiş. Yeni ekonomik düzen sayesinde. 2. Yeni teknolojik değişmeler dizisi, SALT mikroelektronik devriminin emek tasarrufu verim artışı yoluyla merkezde sermayenin kar haddini artırmaya katkısını indirgenemez. Diğerlerine de kısaca değinmekte yarar var. Yeni madde yapımı gelişen kimya sanayi yoluyla pek çok doğal ham maddeye geçmişte ikame ettiği gibi günümüzde de aynı yolda hızla yürümekte. Buna şeker gibi bir gıda maddesi bile dahil. 1960'lı ve 1970'li yılların tarım teknolojisindeki yeşil devrimi 1980'li yıllara gelindiğinde merkezi tarım pazarlarını egemen kılmıştı. Biyoteknoloji gen tekniği ise bugün ve yarının dünyasında bu egemenliği tartışmasız kılacağa benzer. GATT Uruguay Rand tarım pazarlarını serbestleştirirken patent hakkını tekel gücünü sağlamlaştırarak bunu garantiliyor. Uzay teknolojisi, hava taşımacılığı, demir yolu teknolojileri, uzak haberleşme ulaştırma alanlarında yeni devrimler yaratılıyor. Bu devrimlerde öncülüğü çoğu zaman ABD bilimcileri ve kurumları yapıyor. Kanıtı pozitif bilimlerde Nobel ödüllerini toplamaları. Ayı insanı da ABD indirdi. Merih gezegenini, Pathfinder'ı da onlar indirdiler. Uzay teknolojisinde artık SSCB rekabeti de kalmadı. Genetikte ödüllerin çoğunu onlar topluyor. Güney Kore gibi ekonominin bir harika çocuğu bile bu alanlardaki teknolojiler için tümüyle merkez firmalarına bağlı. Yukarıda en önemlilerine değindiğimiz teknolojik devrimler GATT Uruguay Rand Anlaşması'nda entelektüel haklar üzerindeki tekeli güçlendiren maddelerin kabulüyle çakışıyor. Tabii telif hakları, patent hakları üzerindeki tekel hakkı güçlenip bunun uygulandığı süre uzadıkça sermayenin merkezdeki kar haddini yükseltmek olasılığı da o ölçüde artıyor. Merkezdeki değişim aynı zamanda firma örgütleşme biçimlerini kitlesel üretime dayanan Ford sisteminin fiyat rekabetinden Ford sonrası sistemin ürün geliştirmeye dayalı rekabet sistemine doğru değiştiriyor. Bu yeni sistem artık 1950'li yıllardan itibaren çevre imalat sanayine merkezden akan dolaysız yatırımları bu bağlamda karsız hale dönüştürüyor. Nedeni 1980'li yıllardan itibaren gelişen Ford sonrası sistemin özelliklerinde yatıyor. Üretim ve teknolojinin esnek olması, ürün geliştirme, yüksek vasıflı iş gücü gerektirme, sıfır stok, sıfır hatayla çalışma, yerel pazarlar için üretim yapma ve üretimin bütün aşamalarının yakın mesafelerde yerleşme gereği bunların başlıcaları. Gerek merkezin kendi içinde gerek çevrede geniş kitlelerin satın alma gücü düşerken, zenginleşen dar toplum kesimleri için üretim herhalde ancak Ford sonrası nitelikte olabilir. Buna karşılık dolaysız sermaye merkezden çevreye giderken, kendisi için en önemli etken üretim maliyetini hızla düşürebilmesi. Buna da önemli etkenlerin başında yüksek becerili emek dahil gerçek ücretlerin düşüklüğü ve sosyal hakların kısıtlılığı ile doğayı koruma maliyetinin düşüklüğü gelmekte. Yani merkez sermayesi ne kendi ülkesinde ne gittiği çevre ülkesinde karlılığına insan ve doğa pahasına da olsa engel tanımakta. Bu da hükümetleri dolaysız yatırımları çekebilmek amacıyla emek maliyetini düşürecek politikaları üstlenme baskısı altında bırakıyor. 2. Teknolojik değişme ve küreselleşmenin giderek daralan insan boyutu, merkez çevre ilişkilerinde yeni bir dönüşüm. Krizi atlatmak için merkez firmalarının hızla devreye soktuğu kar haddini yükseltecek bir dizi büyük ve sayılamayacak kadar küçük teknolojik yenilikler, bir yandan merkezde işsizliği artırıp gelir bölüşümünü giderek işçiler aleyhine bozarken, aynı zamanda çevre açısından da çok köklü değişmeler getirdi. Merkez çevre ilişkilerinde öngörülmedik değişikliklere yol açtı. Merkezin markalarının ve marka mallarının temelde sermayesinin küreselleşmesi, küreselleşme edebiyatına hız verirken ters yönde eğilimler gelişti. Öyle ki daha önceki dönemlerde ortaya çıkan küreselleşmenin başka biçimleri ortadan kalktı ya da giderek zayıfladı. Çevrede çevreleşmiş beyinler merkezin paradigmalarıyla düşünmeye koşullandığı için onlar da kendilerini küreselleşiyor varsaydılar. Oysa yeni dünya düzeni birçok alanda ya onları dışlıyor ya da katılımını azaltıyor. Küreselleşme dedikleri ise kendilerinin merkezin küreselleşmesine katkı yapmasından ibaret oluyor. A. Merkez başta Batı Avrupa 1970'li yılların başında kriz patlayıncaya kadar çevreden işçi ithalini sürdürdü. Batı Avrupa'ya Kuzey Afrika ve Siyah Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve Güneydoğu Avrupa'dan gelen işçiler kendileri küreselleşirken iki biçimde çevrenin küreselleşmesine katkı yaptılar. Bir kere kendileri kadar onları ziyarete gelen aile bireyleri de gelişmiş dünyanın yaşama ve çalışma biçimlerini ilk kez gördüler, bir süre sonra buna uyum sağlamak zorunda kaldılar. Ezici çoğunluğu çevrenin en fakir kesimi olan kapalı dünyaların kişileri köylüler bu biçimde merkezdeki dünyaya açıldılar ve bu bakımdan küreselleşmeye başladılar. Daha sonraki kuşaklar eğitim yoluyla üretim ve tüketim süreçlerine daha gelişkin bireyler olarak katıldılar. Geldikleri ülkelerin hükümetleri ise onlarla ilgili işlemleri izlerken sanayileşmiş ülkelerin kurumlarını kurallarına göre hareket etmek hatta zaman zaman bunları ülkelerine aktarmak durumunda kaldılar. Göç yoluyla geride kalan işçilerin verim artışını sağladıkları gibi gittikleri yerde kendileri daha yüksek verim, ücret olanaklarına ulaştılar. Hatta girişimciliği öğrendiler. Bu süreci en yoğun biçimde yaşayan ülkelerden biri Türkiye oldu. İkincisi, işçiler ülkelerine transfer ettikleri tasarruflarıyla geride kalan aile bireylerinin tüketim kalıplarının merkezin daha ileri tüketim standartlarına uyması fırsatını yarattılar. Geride kalanların eğitim sağlık olanaklarını yükseltme fırsatları ortaya çıktı. Bireyin küreselleşmesi dünyada ne olup bittiğini önce algılama, sonra anlama ve yorumlamayla başlıyorsa, merkezde kendilerinin ya da yakınlarının çalışma, yaşama fırsatını elde etmesi, çevrede bireylerin, ailelerin küreselleşme yolundaki önemli bir aşaması oldu. Krizle birlikte 1970'li yılların başlarından itibaren bu olanak ortadan kalktı. Sermaye, yoğun teknolojilerin hızla iş gücünü ikame etmesi, vasıfsız koy gücü ihtiyacını azaltırken artan işsizlik merkez halklarında ırkçı, etnik merkezli milliyetçilik hareketlerini gün ışığına çıkardı. Yabancı işçiler toplumda istenmeyen, horlanan, hatta yok edilmesi gereken kişilere dönüştü. Berlin duvarı yıkıldıktan sonra ise Avrupa ve Avrasya dahil etnik merkezli milliyetçilik her yerde kan dökmeye başladı. AB'nin 1995'te Euromed süreci ile Akdeniz Orta Doğu ülkelerini kendi nüfuz alanında kendi koşullarıyla tutmak istemesindeki etkilerden birinin Kuzey Afrika'dan olası işçi göçünü önlemek olduğu açıkça belirtilmekti. Bu noktada sormak gerekiyor. Acaba ırkçı etnik kültürel ayrımlara tabi olmadan insanların çalışmak için yer değiştirdiği, yeni dünyalara açılıp daha geniş olanaklara, daha yüksek verim ve ücrete kavuşmaları mı daha ileri bir küreselleşmeyi temsil ediyor? Yoksa insanların kökeni, rengi, ırkı dolayısıyla dövüldüğü, ayrımcı işlemler yaşadığı, hatta öldürüldüğü ya da sıkı vize işlemleriyle kapıdan döndürüldüğü ama sermayenin zıp zıp topu gibi daha yüksek kar sağlamak için kapı sınır tanımadan istediği gibi her ülkeye girip çıkıp makro istikrarı alt üst ettiği durum mu daha ileri küreselleşmeyi temsil ediyor? Ya da insanların ayrımcılığa tabi olduğu, bu ayrımın ideolojilerin, çatışmaların kökenine girdiği bir dünyada küreselleşmeyi salt merkez sermayesinin karlılık gereği nasıl temsil edebilir? Küreselleşmenin dünyanın her bölgesini daha yüksek gelir sağladığı bir ortam yaratılması için hem sermayenin hem emeğin dolaşımı serbest olmalıdır. Yoksa bugünkü koşullara küreselleşme değil, küreselleşme maskesi denir. B. Hızlanan teknolojik değişme vasıfsız iş gücünü merkezde devre dışı bırakmaya başladığı gibi, aynı durum emek yoğun mallarda ya da emek yoğun teknoloji ile ucuz emek kullanma amacına dönük ÇUŞ yatırımlarında ortaya çıkıyor. 1960'lı yılların ortasından itibaren önce Asya kaplanları, daha sonra onları izleyerek diğer GOÜ, dünya pazarlarına emek yoğunluğu yüksek mamul mallarla çıktılar. Bol iş gücü, düşük ücret, bunlara yüksek işçi ücretli merkez ülkeleri karşısında bu tür mallarda hatırı sayılır bir rekabet gücü veriyordu. Bunun karşısında merkezden sermaye yoğunluğu yüksek ileri teknoloji malları satın aldılar. Merkezin buna ilk tepkisi çevreden bu tür malların iç pazara girişini sınırlamak oldu. Tarım ürünleri, işlenmiş tarım ürünleri, dokuma, giyim ve bunun gibi emek yoğun malları çeşitli tarife dışı engeller yoluyla uluslararası düzenleme gücünü kullanarak sınırladı. İkinci tepki, teknolojik değişme yoluyla faktör tersinmesi denen olayın ortaya çıkmasıydı. Yani daha önce emek yoğun teknolojiyle göreli daha düşük maliyetle üretilebilen mallar, merkezde sermaye yoğunluğu yüksek teknolojiyle daha karlı biçimde üretilir duruma girdi. Elektronik temelli otomasyon teknolojisi bu olanağı yarattı. Ayakkabıdan dokumaya, giyim eşyasına ve bunun gibi yakın geçmişte GOÜ'nün rekabet gücü olan mamul mallar bundan etkilendi. Buna ham maddelerin sentetiklerle, yeni maddelerle ikamesi eklendi. Tarımda ise merkez zaten çevre karşısında yeşil devrimle rekabet üstünlüğünü elde etmişti. Bunu ayrıca yüksek koruma mali destek yöntemiyle pekiştirmişti. 1980'li yılların getirdiği biyoteknoloji gen tekniği üstünlüğü ise tartışılamazdı. İşte merkez teknolojik devrimle üstünlüğü ele geçirdiği bu aşamada GATT Uruguay Round Anlaşması'yla aşamalı olarak çevrenin yakın geçmişte üstünlüğü ele geçirmeye başladığı mallarda serbestleşmeye geçti. Patentler ve telif hakları gibi alanlarda ise tekel gücünü pekiştirdi. Tohumları atılıp tartışma düzlemine çıkan üçüncü tepki iş gücü standartları ilkesinde yatmakta. Aslında ILO bu ilkenin kaynağı ve iş gücünün korunması açısından taşıdığı önem de kesin. Çocuk işçilerin angarya çalışmanın yasaklanmasıyla sendikalaşma ve toplu pazarlığın serbestleşmesinin bu ilkede kapsanması önemini göstermeye yeter. Ne var ki merkez bunu çevrenin rekabet gücünü kırmak amacıyla kullanmak isteyince işler karışıyor. Örneğin fakirliğin kaçınılmaz sonucu olan çocuk çalışmasını yasaklamak çevrede sefaleti kötüleştirmekten başka neye yarar ki? Sadece merkezin tarife dışı engellerine bir yenisini ekler. Bu tür çevre ülkelerinden ithalatı engellemeye yeni bir kılıf hazırlar. Eğer merkez çocuk çalışması için bu kadar duyarlıysa, çevrenin fakir ailelerine destek verip çocukların okula gönderilmesini sağlayabilir ya da daha fazla göçmen işçi kabul edebilir. C. Yakın geçmişte merkez firmalarının Ford biçimi örgütleşme aşamasında Merkez ÇUŞİ, çevrede imalat sanayine maliyet tasarrufu amacıyla yatırım yapmıştı. Meksika, Brezilya ile Uzak Doğu, buna dönük ABD ve Japon kaynaklı ÇUŞİ'nin gittiği başlıca bölgeler olmuştu. ÇUŞİ emek yoğun üretim aşamalarının buralara kaydırıyor, firma içi ticaret yoluyla bunlar uzak mesafelere taşınarak bir başka yerde birleştiriliyor ve ihracata yöneltiliyordu. Yeni teknolojik değişme ve örgütleşme yöntemleri artık bunu da karlı olmaktan aşama aşama çıkarıyor. Bir kere otomasyon teknolojisi üretim değerinde iş gücü payını çok küçülttüğü için ucuz emeğe yönelmek uzak mesafeye taşıma giderlerini karşılamayabiliyor. Karşılayabilmesi için emek maliyetinin iyice düşük olması gerekiyor. Yani verimlilik ve beceri düzeyi yüksek fakat ücretler ve sosyal haklar iyice kısıtlı olmalı. Ayrıca yeni teknoloji yüksek vasıflı iş gücünün ucuzluğu ve bir dizi altyapı öğesi gibi ek koşullarda gerektirmekti. Ford sonrası örgütleşme yöntemi ise malların üretim aşamalarının parçalanmasını değil, aksine birleşmesini getirdiği, sıfır stok, sıfır hata gibi yeni hedefler seçtiği, ürün geliştirme öncelik aldığı ve bunun gibi için genellikle çevrede imalat sanayine yatırımların cazibesinin azalmasıyla sonuçlanmakta. Nitekim, çevreye yapılan dolaysız yatırımlarda imalatın payı mutlak değilse de göreli olarak 1980'li yıllardan itibaren azaldı, %50'ye düştü. Ancak çekici olanaklar yaratabilen orta derecede sanayileşmiş ülkeler imalat sanayine dolaysız yatırımları çekebiliyor. Yukarıdaki iki köklü değişim özellikle düşük gelirli GOÜ'nün emek, yoğun mallar ve üretim süreçleriyle küreselleşmesine ciddi sınırlamalar getirdi. İhracat ve bu yoldan GSYİH artışını sınırlayan öğeleri devreye soktu. Tablo 11, 1965-80, 1980-90 ve 1995 dönemlerinde ülke gruplarının yıllık ortalama ihracat artış hızlarını gösteriyor. 1980-90 döneminde ihracata dönük büyüme stratejisi diye serbestleşme sürecine girme durumunda kalan bütün GOÜ grupları önceki döneme oranla Çin ve Hindistan ile ağır dış borçlular hariç ihracat artış hızının düştüğüne tanıktır. Güney Kore, Malezya gibi uzak doğulular dahil üst orta gelirli ülkelerin yıllık ihracat artış hızı %1.9, Çin ile Hindistan dışındaki düşük gelirlerinki %1.5 kadardır. Oysa sermayenin küreselleşmesi ve teknolojik değişmelerin getirdiği olanaklarla yüksek gelirli sanayileşmiş ülkelerde bu hız yılda %3.1'den 1980-90 arasında %4.3'e çıkmıştır. Aynı durum 1995 arasında da tekrarlanmış gözüküyor. Ancak Asya, Pasifik bölgesi olağan dışı yükseklikteki rakamlarıyla orta gelirli ülkelere Çin'de düşük gelirli ülkelere ilişkin ortalamaları yukarı itmiş bulunuyor. Tablo 11. Yatırım GSYİH ve ihracatın ülke grupları itibariyle yıllık ortalama artış hızı yüzde olarak 1965-80, 1980-90 ve 1995.